14. ayrım.
Ne yazık ki bunları deneme şansımız hiç olmadı. Nick, Julie'nin yanına taşındıktan kısa bir süre sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde manik depresyon ve dikkat eksikliği bozukluğu konularında uzmanlaşmış bir doktor olduğunu duyduk. Bu konuyu Dr. Seifert'le konuştuk ve o da bu doktoru görmemiz için bizi destekledi. Sanırım doktorun kendisinin de dikkat eksikliği bozukluğu vardı ve her iki konuda da çok bilgiliydi. Belki de Nick'in hayat tarzını sonsuza dek değiştirebilirdi. Bu doktora gitmeseydik, Nick'in hayatı trajik sona daha erken varırdı. Nick hakkındaki bilgileri doldurmamız için bize 100 sayfalık bir soru kitapçığı yolladılar. Onu en iyi tanıyan kişi ben olduğum için bu işi ben yaptım. Hamileliğim, doğum ve Nick'in hayatının ilk yıllarıyla ilgili. Bunlardan bazılarını unutmuştum bile. Çok sayıda soru vardı. Bunlardan başka bilgiler de istiyorlardı. Ben de bunun için Nick'in ince tıp dosyalarına başvurdum. Nick'in tıbbi belgeleri New York'un telefon rehberine benziyordu. John ve Julie yanlarına soru kitapçığını ve Nick'i alıp Los Angeles'a gittiler ve görüşmenin çok iyi geçtiğini söylediler. Doktor hiç vakit kaybetmeden sorularına verdiğimiz cevapları gözden geçirmiş, Nick'le konuştuktan sonra reçeteye lityum yazmıştı. Nick'in manik depresif olduğuna inanıyordu. Bu ilk açık teşhisti. Lityum Nick'e uygun değilse zararlı da olacaktı. Ama eğer doğru çözümse 3 hafta içinde bir mucizeye şahit olacaktık. Uygun dozu saptamak için kan seviyesinin gözlenmesi gerekiyordu. Bana anlattıklarında bu çok karışık gelmişti ama böbreklerine verebileceği zarara rağmen buna değerdi. Başka seçeneğimiz olmadığını biliyorduk. Söz konusu olan ya böbrekleri ya da yaşamıydı. İntihar etse ya da bir hastanede yaralansa böbreklerin ona faydası olmayacaktı. İntihar hala bir olasılıktı ve bunu engellemek için her şeyi yapardım. Nick ilk ilacını almaya başladıktan bir yıl sonra Kasım ayında bu ilaca başladı. Lityumun yanında Prozac'a devam edebilirdi. Hatta Los Angeles'taki doktor bu ikisinin ideal bir bileşim olduğunu düşünüyordu. Doktor Seifert de aynı fikirdeydi. Lityumu denememizden yanaydı ve Los Angeles'taki doktorun teşhisine katılıyordu. O sıralar Nick tam bir manik depresif gibi davranıyordu. Lityum Nick'in kendini normal hissetmesini sağlıyordu. Yine de bunu alması ve bir hastalığı olduğu gerçeğiyle yüzleşmesi onun için çok acı verici olmalıydı. Elinde reçeteyle doktordan döndüğü akşam sessizce odasına gitmiş ve sonra da çatıdan atlayacağını söylemişti. Neyse ki kısa sürede onu sakinleştirebildik. O günden sonra günlük hayatında ya da günlüklerinde intihardan bahsetmedi. Nick lityum alma konusunda biraz huzursuzdu ama kan testlerine boyun eğiyordu. Bir ya da iki kez bunun saçma bir fikir olduğunu söylemiş ve buna ihtiyacı olmadığı konusunda ısrar etmişti. Manik depresif olduğunu kabul etmiyordu. Biz ise lityumun son şansımız olduğunu düşünüyorduk. Eğer bu işe yararsa uzun zamandır şüphelendiğimiz ciddi kimyasal dengesizlik de kanıtlanmış olacaktı. Bu bitmek bilmeyen bir maratonun son turuydu. Ama bizim için o kadar da önemli değilmiş gibi davranıp kendi işlerimizle ilgileniyorduk. Nick kendini sürekli kontrol altında hissediyor olmalıydı. Öyleydi de. Her şeye rağmen okuluna geri dönmüştü. Sık sık eve bizi ziyarete geliyordu. Ve hala bir üyesi olduğu grubu Link 80 ile çalmaktan hoşlanıyordu. 3 hafta sonra aldığımız sonuçlar gayet iyiydi. Nick farklı bir insan olmuştu. Mutlu, esprili, sağlıklı, dengeli ve sakindi. Okulda A alıyordu. Mucize gerçekleşmişti. Fikir işe yaramıştı. Penisiline karşı şiddetli bir alerjim olduğundan ve hayatımı tehlikeye attığından onu diğer insanların aksine asla bir mucize olarak görmemiştim. Ama lityum hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bu Nick için mucize bir ilaçtı. Ona yardım etmek için uzun zamandır yaptığımız araştırma sonuç vermişti. İşe yaramıştı. Nick'e faydası olmuştu. Lityumun hem bizim hem de onun için mucize bir ilaç olmasıyla Nick için yeni bir hayat başlamıştı. Bundan sonra bu ilacı hep övdüm. Önceleri Nick'in biraz midesi bulanmıştı ama bunu atlattı. Yelkenlere, rüzgara göre yön verip dozu ayarlamıştık. Bu ilaç, Nick'e başka türlü asla kavuşamayacağı bir hayat sağlamıştı. Onu normal ve üretken kılmıştı. Nick de bundan sonuna kadar faydalanmıştı. Böbrekleri de bu ilaçtan hiçbir şekilde etkilenmedi. İlacın işe yaramasının püf noktası, Nick için doğru dozun saptanmasındaki ince ayardı. Sürekli bir hokkabazlık yapıyor gibiydik. Ama topu asla yere düşürmedik. İlacın dozunda en küçük bir yanlışlık olursa, bir doz atlanırsa, Nick depresyona girip intihara teşebbüs edebilirdi. Buna rağmen 3 yıl boyunca Nick'in düşleri ve bizim onun hakkındaki düşlerimiz gerçek oldu. Lityum ona tıpkı kan, oksijen ve kalp atışı gibi hayat vermişti. Lityum olmasaydı Nick'e asla yardım edemezdik. Lityum sayesinde Nick'in gerçek bir yaşamı oldu. Sonraki yıl Nick ilaçlarının ayarlanması için hastaneye 3 kez gitti ve her seferinde orada 5 gün ya da bir hafta kaldı. 1,5 sene önce hastaneye ne kadar sık gittiği düşünülecek olursa bu gerçekten mucizeydi. East Bay'deki küçük ve şirin hastaneye gidiyordu. Orada rahat ediyordu ve asla şikayet etmiyordu. Ben de onun orada güvende olduğunu ve ona iyi bakıldığını bildiğimden o hastaneyi seviyordum. Bu dönemde Nick bir akşamüstü biyolojik babasıyla birkaç saat geçirmeyi başardı. Bu bir tesadüf müydü yoksa önceden planlanmış bir şey miydi bilmiyorum. Ama Bill onun okuluna gitmişti. Birlikte birkaç saat geçirmişlerdi. Ve sanırım Nick uyuşturucu yüzünden Bill'in ne denli harap olduğuna çok şaşırmıştı. O akşam üstünden sonra bir daha hiç görüşmediler. Asla. Nick merakını gidermişti. Lityum kullanmak Nick'in normal bir hayat sürmesini sağlıyordu. Okula gidiyor ve müziğe konsantre oluyordu. O yıl boyunca kendini grubuna adadı. Bunun onun için önemli olduğunu biliyordum. Ama bu konuda ne kadar yetenekli olduğu hakkında bir fikrim yoktu. Ne kadar iyi olduklarına ve grubun ne kadar başarılı olduğuna dair söylentiler duyuyordum. Lityum'un en iyi ve en kötü yanı Nick'e kendini çok normal biri gibi hissettirmesiydi. Bunu alan manik depresimler için bir tehlike vardı. Bir anda iyi olduklarına, iyileştiklerine ve artık lityuma ihtiyaç duymadıklarına karar veriyorlardı. Bu da onlar için gerçek bir felaket oluyordu. Nick bu noktaya gelmeden önce yaklaşık 2 sene lityum aldı. Bu süre içinde de hayattan ve müzikten zevk alacak çok zamanı oldu. Onun için heyecanlanıyordum. Herkes heyecanlanıyordu. Müzik, müzik, müzik. Nick'i Link 80'de çalarken ilk gördüğümde tam anlamıyla şaşkına döndüm. Çok yetenekliydi. Sahne performansı, enerjisi ve karizması harikaydı. Onu görünce nefesim kesilmişti. Onu sahnede izledikten sonra bir arkadaşıma da anlattığım gibi kendimi Mick Jagger'ın annesi gibi hissettim. İnanılmaz derecede heyecan vericiydi. Grubu hakkında pek çok şey anlatmıştı ama yeteneği konusunda oldukça alçak gönüllüydü. Hatta ne kadar yetenekli olduğunun farkında olup olmadığından emin değilim. Şarkı sözü yazmak ve prova yapıp şarkı söylemekle meşgul olduğu gibi aynı zamanda organizasyonlarla da ilgiliydi. Herkes onun bu işteki başarısını görüyor, ona saygı gösteriyordu. Nick'le arkadaşlığımız San Francisco'daki Kogodri Kulüp'teki Link 80 Süpersiyon konserinde başladı. İkimiz de birbirimiz hakkında çok şey duymuştuk ve birbirimizi görmüşlüğümüz vardı. Ama o akşama kadar tanışmamıştık. Link 80'in performansını izledikten sonra ona benim grubum V-Track Dublans'ta bir konser vermeyi teklif ettim. Böylece birbirimize telefon numaralarımızı verdik. Sonraki 3 hafta hiç konuşmadık. Çok iyi hatırlıyorum. Telefon çaldığında saat sabahın 1'iydi ve ben ışıkları kapatmak üzereydim. Arayan Nick'ti. Bir konser hakkında konuşmak istiyordu. İlk tepkim ona saatin kaç olduğunun farkında olup olmadığını sormak ve sabah aramasını söylemek oldu. Ama az sonra uzun ve eğlenceli bir sohbete dalmıştık bile. Nick çok etkileyici ve tuttuğunu koparan biriydi. Grubu için büyük planları vardı. Daha da iyisi bunları başaracak yeteneği de vardı. Müzik endüstrisinde tanıştığınız insanların %75'inden fazlası mıymıntıdır Böylesine enerji ve istek dolu genç biriyle tanışmak çok güzeldi. Kulüpte meydana gelen karışıklık yüzünden gösterimiz gerçekleşemedi ve konserimiz iptal edildi. Buna rağmen arkadaşlığımız ilerledi. Nick'in çocuksu masumiyeti çok hoştu. Sadece 17 yaşında olmasına rağmen bence yaşından çok daha büyük gösteriyordu. Yaşamın her kesiminden insanı anlamaya çalışıyordu ve böyle yapılmaması gerektiğinde bile genellikle ezilen tarafı tutuyordu. Belki kendi hayatında da benzer acılar çektiği için onlarla arasında bir bağ kurabiliyordu. Nick, herkesin bunu paylaşması için kendi mücadelesini yansıtıyordu. Bence bu bir çeşit terapiydi. Sahneye çıktığında şovu daha heyecanlı ve vahşi yapmak için beraberinde bütün hayal kırıklıklarını getiriyordu. Ama performansıyla ilgili en akılda kalan şey seyirciye mütevazi bir şekilde teşekkür etmesiydi. Hayatına çekidüzen vermeyi, annesinin onunla gurur duymasını ve gerçek aşkı müzikte başarılı olmayı çok istiyordum. Nick'in sadece müzikteki yeteneğini değil, onunla hayatın iniş çıkışları üzerine yaptığımız konuşmaları da özleyeceğim. Her zaman beni dinlerdi. Ben de onu dinlerdim. Yeni grubu Knoedlove için birçok planı vardı. Nick Traina tanıştığı herkesi etkileyen çok özel bir insandı. Onu çok özleyeceğim. Ginger Coyote, White Trucks Dublans. Nick'in birlikte çalıştığı rezervasyon acentesinden biri de onun hakkında şunları yazmıştı. Nick, oy hakkı olmayan bir punkçıdan öteydi. Güzellik, sanat, şiir, iyi niyet kadar kızgınlık ve acı da vardı onda. Öfkesinin şiddeti ilham vericiydi. Kendisini ve hayatı kişisel, müzikal keşfi sırasında onunla hayat boyu arkadaş ve ortak olmayı umuyordum. Onu özlüyorum ve sık sık onu düşünüyorum. Her şeyi mahvettiği, beni ve onu seven diğer herkesi aldattığı için ona çok kızgınım. Benden önce bu dünyadan ayrılan sevdiğim insanlar için hep yaptığım gibi onu deli gibi özlüyorum. Sık sık rüyamda görüyorum. Hatta onunla karşılaştım bile. O gerçekten iyi biriydi. Huzur içinde yatması için dua ediyorum. Steve Ozark, Ozark Talent Rezervasyon Acenteliği. Stüdyo Bon Ramen'den McMillan 1995 sonlarında Nick 17'sindeyken onun vokaliyle bir demo kaydı yapmıştı ve bana yazdığı bir mektupta o zamanlar Nick'in hala çok zor biri olduğunu belirtmişti. Nick'in kulak tırmalayıcı vokalleri bilinçli yaptığını söylemiş ve şöyle devam etmişti. Bundan sonra Nick'i 1997 yılı Mayıs ayında gördüm. Stüdyo hakkında iyi şeyler duymuştu ve gelip iki parça daha kaydetmek istiyordu. Nick hakkında fikirlerim tamamen değişmişti. Bu kez kendinden emin ve çok sevimliydi. İki cover parça kaydetmişlerdi ve Nick ona Steven Renston adlı son Link 80 CD'si ile bir de Link 80 tişörtü hediye etmişti. Mike, Roman Core adlı bir toplama albüme Nick'ten iki parça koymak için izin istemişti. Nick de bunu kabul edip daha fazla kayıt yapmak için yakında geleceğine söz vermişti. Mike, Nick'in bıraktığı büyük etkiden bahsediyor ve ona yardım edebilmiş olmayı dilediğini söylüyor. Olayların karmaşık düzeninde bir insanı benzersiz kılan şeyin ne olduğunu söylemek zordur. Ama onun kısa yaşamının vahşi şairaneliği beni çok etkiledi. Mike'ın mektubu bana çok dokunmuştu. Nick hakkında her zaman hoşuma giderek anlatacağım bir anı daha var. Bir kez dumanla, ışıkla ve çoğu punk rock kıyafetli, vahşi bakışlı çocuklarla dolu küçük bir kulübe onu görmeye gitmiştim. Saçları gökkuşağı renginde birçok insan vardı. Nick'in sahneye çıkmasını beklerken kendimi 100 yaşında gibi hissediyor, etrafta dolaşanları seyrediyordum. Havaya heyecanlı bir gerginlik hakimdi. Nick çıkıp şarkı söyleyeceği için heyecanlanıyordum ve bunun eğlenceli olacağını düşünüyordum. Ama özel beklentilerim yoktu ve grubu sahneye çıkınca gördüklerime ya da onu seven seyircinin çılgınlığına hazırlıklı değildim. Nick'in grubu sahneye çıktı. Enstrümanlarını akord edip mikrofonlarını ayarladılar ve birkaç dakika içinde hemen havaya girdiler. Onun hakkındaki değerlendirmelerimde kolay kolay tarafsız olmasam da Nick bir harikaydı. Bu kadar profesyonel olduğunu, müziğinin, sesinin, sahne hakimiyetinin ve performansının bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim. Nick havada patlayan bir bumerang gibiydi. Sıçrıyor, zıplıyor, dönüyor ve sallanıyordu. Bundan çok hoşlanmıştım. Şarkıların arasında seyircilere benim de orada olduğumu, ben olmasaydım ve onun için bunca şey yapmasaydım, kendisinin de orada olmayacağını söylemişti. O bunları söylerken benim gözlerimden yaşlar akıyordu. Seyircilerin onun için delirmeleri hoşuma gitmişti. Ona doğru uzanıyorlar, çığlık atıyorlar, onunla beraber şarkı söylüyorlar ve bir şarkı daha söylemesi için yalvarıyorlardı. Konserden sonra etrafını sardılar. Onu izlemek inanılmaz bir deneyimdi. Bir şarkıcı olarak gücünden ve çekiciliğinden çok etkilenmiştim. Daha önce farkına varmadığım bir şeyi fark etmiştim ve bundan hiç şüphem yoktu. Bir rock yıldızı olarak Nick'in önünde çok uzun bir yol vardı. Konserden sonra yanıma geldi. Ona ne kadar etkilendiğimi söyledim. Yanımda arkadaşımız Joe Schumann vardı. Kendisi müzik alanında bir uzmandı ve benim kadar o da etkilenmişti. Nick'le gurur duyuyordum. Boncuk boncuk terler yüzünden akarken kolunu omzuma doladı. Bu arada kızlar ona yaklaşabilmek için bağırışıyorlardı. Bu hayatımda unutamayacağım bir andı. Her zaman hatırlayacağım birçok değerli andan biriydi. Arkadaşları ben konserde olsam da olmasam da Nick'in her zaman en azından bir şarkıyı bana ithaf ettiğini söylediler. Bundan sonra onu daha büyük bir gece kulübünde izledim. Burası daha kalabalıktı ve seyircilerin de yaşları daha büyüktü. Nick sahneye çıktığında seyirciler sıkılmış gibiydi. Nick de en azından deneyimli bir anne gözüyle bakıldığında sinirli görünüyordu. Bir şeyler söylemeye başladı ve birkaç dakika içinde yine aynı şey oldu. Koca bir kalabalığı alıp onları acı içinde kıvranan, çığlık atan, dans eden, şarkı söyleyen ve bağıran insanlar denizine çevirmişti. Nick sahnede bir harikaydı. Onu seyretmeye gitmek hoşuma gidiyordu. Yaptığı şeyi ve şarkı söylerken halini seviyordum. Onu izlemeye tekrar küçük kulübe gittiğimde sanki bir yabancıymışım gibi uzaktan gözlerimi kısarak baktım ona. Gördüğüm inanılmaz derecede yakışıklı bir genç adamdı. Onun ne kadar çekici olduğunun farkına varmak beni şaşırtmıştı. Düzgün, adaleli bir fiziği vardı. Onu gördüklerinde kızların neden çığlık attıklarını anlıyordum. Büyüleyici ve göz kamaştırıcı bir gülümseyişi vardı. Sanki kolları kalabalığa uzanıyor ve insanları kendine çekiyordu. İnanılmaz bir karizmaya sahipti. Bundan başka gerçekten yetenekliydi. Sesi harikaydı. Yazdığı sözlerin çok iyi olduğunu görüyordunuz. Tabii bunları anlayabilirseniz. Onunla gurur duyuyordum. Konserlerine gitmekten çok hoşlanıyordum. Bunun en iyi tarafı ikimizin de birbirimizle gurur duyuyor olmamızdı. Oğlum ve ben çok şanslıydık. İkimiz de küçük yaşta tutkularımızı keşfetmiştik. İlk kitabımı yazdığımda ben de onun yaşlarındaydım. 19'umdaydım. Nick istediğini elde etmek için uğraşmaya hevesliydi ve bunu yapmaktan zevk alıyordu. Dünyada müzikten ve grubundan daha çok sevdiği hiçbir şey yoktu. Nick'in en yakın sahne arkadaşlarından biri, belki de en iyi arkadaşı Sam Ewing'ti. Nick ve diğer herkes ona Sam de Mink diyordu. O ve Nick hep beraber dolaşıyorlardı. Sam, Nick'in engellenemez müzik tutkusundan ve şarkı söylemeyi ne kadar çok sevdiğinden bahsetmişti. Şarkı söyleyip eğlenen iki çocuk gibiydiler. Nick sahnedeyken onu sabote etmeye çalışmışımdır hep. Çelme takar, bir şeyler atar, onu sahneden indirirdim. Bir keresinde kötü bir şekilde yere düşmüştü. Sahneden atladım ve onu ayağından tutup kaldırdım. Bağırmak istedi ama şarkı söylemeye devam etti. Sonra arkamı döndüm. O hala şarkı söylüyordu. Hemen geri dönüp aşağıdan ona tekme attım. O da dizlerinin üstüne düştü. Hala şarkı söylüyordu. Onu itmek için aşağı eğildim. O da benim tişörtümü çekti. Üstüne atladım ve güreşmeye başladık. Bu arada Nick şarkıya devam ediyordu. Bir su şişesini tutup kafasına attım. O da aynısını yaptı. Bütün kalabalık ıslanmıştı ve bunlar olurken Nick şarkı söylemeyi bırakmamıştı. Konserlerinin ya da maskaralarının hepsi böyle şiddetli değildi. Ama ikisi birlikte çok eğleniyorlardı. Sam onların bazı kısa turnelerine katılmış ve özellikle Nick kendini kötü hissettiğinde ya da birçok konser ve gösteriden sonra yorgun düştüğünde onu desteklemişti. Sam ve Mick neşelenmek ve moral vermek için hep Nick'in yanındaydı. İkisinde de kardeş yazan aynı dövme vardı. Nick bunları seviyordu. Bir başka manik tutkuydu bu. Kokodri Kulüp'te bir konserden sonra Nick Sammy için aldığı doğum günü pastasını sahnede kesti ve kaçınılmaz olarak bu bir pasta savaşına döndü. Nick ve Sammy'nin binlerce anısı vardır. Beraber kızlarla flört ettiler, şarkı söylediler, etrafta dolaştılar ve yaramaz, mutlu çocuklar gibi davranmak için birbirlerini kışkırttılar. Sammy de Mick o sene bizimle Hawaii'ye geldi ve Nick şükran gününde gri takım elbisesiyle kilise korosuna benziyorlardı. Çok iyi arkadaştılar ve çok eğleniyorlardı. Onları beraber görmek beni de mutlu ediyordu. Nick 18'indeyken sadece şarkı söylemiyor, ülke çapında turnelerin rezervasyonunu yaparak grubu da yönetiyordu. Reklam konusuyla ilgileniyordu. İşiyle ilgili çevredeki bir düzine insanı idare ediyordu. Ve bunu konserler, provalar arasında yapıyordu. Her zaman birbirimize saygı duymuştuk ama şimdi aramızda bunun da ötesinde bir şey oluşmuştu. Ortak bir noktamız vardı. İkimiz de sevdiğimiz yaratıcı alanlarda çalışıyorduk. Onunla işi hakkında konuşmak hoşuma gidiyordu. Beni ciddiye alıyordu. Bu konuda başarılı olacağını biliyordum. Çünkü bu yola baş koymuştu. Başka bir şey yapamazdı. Bu onun tutkusuydu. Bunun için yaşıyordu. Okuldaki o yarışmalardan sonra her şey gerçek olmuştu. Nick, rock yıldızı olma yolundaydı. Nick'in en mutlu anlarından birini, benim de en sevdiğim anımı hatırlıyorum. Turneye çıkmadan önce bizimle geçirdiği son ilkbahardı. Küçük kardeşi Max, okuldaki yetenek yarışmasına girmişti. Nick'in de gitmiş olduğu okula gidiyordu ve arkadaşlarıyla Link 80'i taklit edeceklerdi. Samantha onu Nick gibi giydirdi. Saçlarını siyaha boyayıp jöleledi. Victoria özenle Nick'in dövmelerinin aynısından ona da yaptı. Sahnede diğer çocuğumu bu kadar başarılı bir şekilde taklit eden bir çocuğumu görmek benim için bile heyecan vericiydi. Bu Nick'in de çok hoşuna gitmişti. Max'i seyrederken büyülenmiş gibiydi. Ağzı kulaklarına varmıştı. Koltuğunda gülüp duruyordu. Grubun diğer üyelerini de gösteriye getirmişti. Max, ağabeyinin orada olmasından heyecan duyuyordu. Bu, hayatım boyunca hatırlayacağım harika anlardan biriydi. Max'i izlerken Nick'in yüzünü ya da Max'in ağabeyine hayranlık dolu bakışlarını asla unutmayacağım. Nick, Max'in kahramanıydı ve Nick de Max'e hayrandı. Nick'in kardeşleriyle ilişkisi çok iyiydi. Küçükken kardeşleriyle ufak çatışmaları oluyordu. Ama lityum kullanmaya başladıktan sonra sevecen, koruyucu ve dürüst bir abi olmuştu. Belki de ikisi erkek olduklarından Max ile aralarında özel bir bağ vardı. Nick, Max'in 11. doğum gününde ona kendi imzaladığı bir poster hediye etmişti. Ve üzerine "Benden sonraki en karizmatik Trina'ya, abi Nick'ten sevgilerle" yazmıştı. Nick, karizması, müziği ve eğlence zevkiyle Max'in idolüydü. Nick çocukçu neşesini asla kaybetmemişti ve acı çektiği halde cesurca davrandığı yıllar geçtikçe bu neşeyle bilgi, anlayış, hassasiyet ve merhamet eklenmişti. Bizimle her şeyi tereddütsüz paylaşıyordu. Ruhunun katmanları arasında saf ve ince bir eğlence tabakası vardı. Kardeşlerine takılmayı ve onlarla oynamayı severdi. Onlara hayrandı. Bazen o da tıpkı benim gibi kendini yaşlı hisseder, bana gizlice "Nasıl bu kadar büyüyüp güzelleştiler?" diye sorardı. Onlar için deli oluyordu. Zara'yı taparcasına seviyordu ve hepsini koruyordu. Özellikle de Sammy'yi. Nick ve Sam'in daima sihirli bir ilişkileri olmuştu. Çok özel, kelimelere dökülemeyen bir bağdı bu. Yıllar geçtikçe onları gözlemliyor, aralarındaki bağın ne kadar güçlendiğini görüyordum. Ruhları Siyam ikizleri gibiydi. Sam, Nick'te yoluna gitmeyen bir şeyler olduğu fikrimize şiddetle karşı çıkmış olsa da sanırım bunu kendisi de biliyordu. Nick'in canının acımaması için elinden gelen her şeyi yaparak onu korumak istiyordu. Herkesten çok birbirlerine güveniyorlardı. Belki de tüm bunlar yüzünden sonradan olan şey en çok Sam'e zor gelmişti. Nick'i kaybetmemizin bütün aileyi nasıl acıya boğduğunu çok iyi biliyorum. Ama bazen bunun en çok Sam'i yıktığını düşünüyorum. Kimse üzüntü ya da acıyı ölçemez. Başkalarının neler hissettiğini nasıl söyleyebilirim ki ben? Onun ölümü benim gibi bütün kardeşleri için de telafi edilemez bir darbe olmuştu. Betty de kuşkusuz bizimle aynı acıyı paylaşmıştı. Nick hayatı boyunca onun vazgeçemediği bir abi olmuştu. Sam gibi Betty de Nick'i şiddetle koruyordu ve kendi profesyonel psikiyatri uzmanlığını ona yardım etmek için kullanıyordu. Son 2 yıl ara sıra arkadaşlarımla tatile çıktığımda Beatrix benim yerimi almış, kararlar vermiş ve elinden geldiğince Nick'le ilgilenmişti. Nick kimseyi dinlemeyip bir süre lityum almayı bıraktığında Beatrix onu hastaneye kaldırmıştı. Nick'e karşı kibar ve ikna ediciydi. Nick de ona saygı duyuyor ve onu seviyordu. Nick'in ölümünden sonra Betty bunun acısı içinde hislerini şöyle anlatmıştı. Gözyaşları. Boğuluyorum kendi gözyaşlarımda. Yorgun, tökezliyorum bulanık günler içinde, geceler korkutucuyken. Tutsağıyım kabuslarımın ve karanlığın. Alacakaranlık. Kabusun canlı ve iyi olduğunun günlük habercisi. Kaçış yok benim için. Acı içinde haykırıyor kalbim. Huzur yok, yardım yok benim için. Merhem yok yaralarım için. Çünkü bu yaralar çok derin. Yazıyorum ama güvenlik arayışım boşuna. Baktığım her yerde diğerlerini görüyorum. Sana acı çektiriyorlar, dövüyorlar. Gün ışığımdın sen benim. Benim umudumdu senin gülüşün. Bilmiyorum nasıl yaşayacağım sensiz. 30 yaşındayım. Fakat 100 yaşın yükü omuzlarımda. Ruhum yaşlı. Telaşla koşturuyorum. Çılgın gibi. Çünkü alternatif kışkırtıcı. Sana kalman için yalvardım rüyamda. Gözlerin dans etti. Gülüşün kucakladı beni. Geri kazanmak için seni merhamet dilendim. Sözlerin yankılandı her sorduğumda. Biliyorsun. Biliyorsun. Kalamam demekti. Mücadele ettim elini tutmayı sürdürmek için. Gülüşünü, dokunuşunu. Noel'de sensiz uyanma fikri yıkıcı. Noel baba yok. Erken kalkıyorum her sabah. Şeytanlardan uzaklaşmak için. Huzur yerine gözyaşlarım sel oldu birçok şehirde. Bu yolculuğun sonu yok ve ben çok yorgunum. Boşuna deniyorum. Mücadele bana göre değil. Bir uçurum bıraktın ve ben bir ipte asılıyım. Meraklıyım. Kenardan merakla bakabilirim bu yüzden. Kabul etmiyorum hiçbir şey olduğu gibi. Soluk almak bile bir meydan okuma. Astım yaygın bir diktatör. Sık sık sivri uçlu soluklarını duyarım. Onları hissetmeden önce. Kulakları tırmalayan sesi Walkman'imdeki müziğin parçalara ayrılıyor. Acı patlak veriyor. Boğazında bir kaya parçası var. Hırıltıyla soluyorum. Hareketsiz durmak rahat değil. Kendi derimde uygunsuzluğu ve rahatsızlığı hissediyorum. Kabuksuz bir sümüklü böceğim. Geri dönmek istiyorum. Güvenliğine saklanmaya. Nick'in abileri Trevor ve Todd'la da arası çok iyiydi. Onlar John'un çocuklarıydı ama hepsini bir aile gibi yetiştirme planımız başarılı olmuştu. Ve en baştan beri işe yaramıştı. Nick kendini hep onların kardeşi gibi hissetti. Trevor ve Todd da öyle. Betty'den sonra ailenin en çok saygı duyulan üyesi büyük olasılıkla Trevor'dı. Ciddi, genç bir iş adamıydı. Aynı zamanda espriden anlardı ve çok neşeliydi. Nick hep onun çok karizmatik olduğunu söylerdi. Bu Nick'in en büyük iltifatıydı. Nick Trevor'ı seviyor ve ona saygı duyuyordu. Onunla vakit geçirmekten hoşlanıyordu. Birlikte sinemaya ve gösterilere gidiyorlardı. Onları birlikte görmek beni hep mutlu etmiştir. Dünyada birbirine daha az benzeyen iki insan yoktur. Biri aykırı bir tipti. Kulağında küpesi, burnunda halkası vardı. Diğeri ise Ralph Lauren reklamlarındaki manken gibiydi. İkisi de yakışıklıydı. Ama aralarındaki 10 yaş fark yüzünden farklı zevkleri ve tutkuları olan farklı dünyaların insanlarıydılar. Trevor, Nick ve grubu için bir web sayfası hazırlamıştı.